Ayrım 8 sayfa 92. Safiye. Ahtab bin Hüyey'in kızı Safiye, Hicret'in 7. yılında Muhammed'in karıları arasına girdi. Safiye, Beni Nadir Yahudilerindendir. Kocası Hayber Savaşı'nda öldürülmüş, kendisi tutsak olmuştu. Dihiyetül Kelbi'nin payına düştü. Ashab tarafından hemen peygambere yetiştirildi. Safiye öylesine dilber bir kadındı ki ancak Resulullah'a yakışırdı. Ayrıca kavminin hanımefendisi olan bu kadına kendinden aşağı gördüğü bir kişinin yanında cariye işlemi uygulanmasının engellenmesi gerekirdi. Sonuçta Muhammed onunla evlendi. Parantez içinde kaynak Buhari, El-Magazif 38, Asap 30-32, Hucurat 11, Talak 1. ayet. Zeynep bir keresinde Safiye'ye Yahudi karı diye seslenmişti. Peygamber bu saldırıyı cezalandırdı. Bir ay Zeynep'e yaklaşmadı. Ayşe'nin Safiye için boyu da pek kısa, yere çok yakın demesi üzerine de şu karşılığı vermiş. Bir laf ettin ki koca denizi bulandırır. Kaynak Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi. Anlaşılıyor ki Safiye'nin eşsiz güzelliği ve Yahudi kökenli oluşu zaman zaman öbür ortakların kendisine karşı birleşmelerine yol açmış. Tirmizi rivayet eder. Ayşe ve Hafsa, biz Resulullah'ın yanında Safiye'den daha değerliyiz demişler. Bu söz Safiye'nin kulağına gitmiş, peygambere söylemiş. Peygamberin verdiği karşılıkta onun Yahudiliğiyle ilgili çok zarif bir imada var. Şöyle diyemez miydin? Benden nasıl daha değerli olabilirsiniz ki? Eşim Muhammed, babam Harun, amcam Musa. Bir keresinde de peygamber ve Safiye sözleştiler, öbür kadınlara örnek olsun, hatta bir bakıma ders olsun diye bir ay boyunca hiç beraber olmayacaklardı. Bu söz tutuldu. Parantez içinde kaynak Buhari ve Müslim, Taberi tefsirinde Tahrim suresi. Haris'in kızı Meymune, Huzeyme kızı Zeynep. Peygamberin son iki karısı Haris'in kızı Meymune ile Huzeyme kızı Zeynep'tir. Meymune ile Hicret'in 7. yılında evlendi. Huzeyme kızı Zeynep'i Esed'le Zeynep'ten ayırmak gerekir. Peygamberin hayatında olay yaratan karısı ikincisidir. Huzeyme kızı Zeynep peygamberden önce ölmüştür. Esma ve Amre. Muhammed'in nikah kıyıp da karı koca olmadan ayrıldığı iki karısı daha var. Kinder oğullarından Numan'ın kızı Esma ve Kilab kabilesinden Zeyd'in kızı Amre. Peygamber Esma'nın zifaf sırasında alaca illetinin tutmuş olduğunu fark etti ve mutaasını, parantezde bedelini vererek baba evine yolladı. Amre ise daha yeni Müslüman olmuştu. Peygamberin yanına girince onu pek istemez bir takım tavırlar takındı. Ona da bedeli ödendi ve ailesine geri gönderildi. İki cariye, Maria ve Reyhane. Şem'in kızı Maria, Kıpti kökenli ve Hristiyandır. Muhammed'e Mısır'ın mukavkısı, parantez içinde, psikopos, 4 cariye armağan eder. Maria bunlardan biri. Peygamberin ona karşı özel bir düşkünlüğü olduğu anlaşılıyor. Aşağıdaki olay bunu göstermekte. Muhammed bir gün karılarından Hafsa'nın odasına girer. Odada Hafsa değil, Maria bulunmaktadır. O arada Hafsa babasının evine gitmiş. Muhammed ve Maria Hafsa'nın yatağında birleşirler. Tam sırada Hafsa içeri girer. Muhammed henüz işini bitirmemiştir. Hafsa'ya biraz beklemesini söyler. Bazı açıklamalarda bulunacaktır ona. Sonunda Hafsa kendini tutamaz şöyle konuşur. Nasıl iştir bu? Bir köle ile benim günümde ve benim yatağımda birleşiyorsun. Peygamber kendisine bir müjdesi olduğunu söyler ve hemen ekler. Kendisinden sonra Ebu Bekir, daha sonra da babası Ömer halife olacaktır. Ne var ki Hafsa hiç de oralı olmayacak tepkisini sürdürecektir. Peygamber bu kez yemin verir. Vallahi billahi bir daha onunla beraber olmayacağım ama sen de olayı kimseye söyleme. Ne var ki Muhammed Maria'yı bir türlü unutamamaktadır. İmdadına bir ayet yetişir. Şu sözlerle başlayan bir ayet. Ya Muhammed, karıların memnun olacak diye helal şeyden niçin kendini yoksun bırakırsın? Allah çok bağışlayan ve acıyandır. Öbür cariye Reyhane Yahudi'ydi. Parantez içinde kaynak, Tahkim suresi 1. ayet. Söz konusu ayetin gelişi konusunda bir de bal şerbeti öyküsü ileri sürülür. Ama ayetin asıl dayanağı yukarıdaki öyküdür. Parantez içinde kaynak, tefsirler. Örneğin Taberi tefsiri 28-100, Ferazi 29-41 ve ötekiler. Sabuni'de Bal Şerbeti öyküsünün ayetin iniş nedeni gösterildiği, ancak asıl nedenin Mari olayı olduğu vurgulanır. 3 Taksim 406 Muhammed'in cinsel hayatı davasında savunma. Dipnot: 2000'e doğrunun Hazreti Muhammed'in cinsel hayatı başlıklı yazısı hakkında açılan davada sorumlu müdür Fatma Yazıcı'nın savunmasını Turan Dursun yazdı. İlk kez burada yayınlanıyor. Özgün metin elimizde. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne. Davacı K.H. Sanık Fatma Yazıcı, Karagümrük Kabakulak Sokak 6 Taksim 3 Fatih. Dava konusu: TCK'nın 175. maddesine muhalefet. Tarihi 22-28 Mart 1987. Olay ve hukuki durum. Sorumlu olduğum ve yazı işleri müdürü bulunduğum Haftalık 2000'e doğru dergisinin 22-28 Mart 1987 tarih ve 12 sayılı nüshasında S8'de Hazreti Muhammed'in cinsel hayatı başlığı altında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gönderilme ekli yazılardaki polemikler de ne olursa olsun tümüyle temel İslami kaynaklarda yer alan metinlere dayalı yazı ve daha önce yayınlanmış ilgili fotoğraflar. İddianamede TCK'nın 175. maddesine aykırı bulunuyor. İddianamedeki bu savun da ekli bildirikçi raporuna dayandırıldığı görülüyor. A. İddianame ve ileri sürülen. İddianamede bilirkişi raporunda ileri sürülenler hemen hemen aynen tekrarlanıyor. Yazıda İslam kaynaklarına dayandığı belirtilerek Hz. Muhammed'in cinsel hayatı anlatılmaktadır. Yazı incelendiğinde Hz. Muhammed'in çok büyük bir cinsel arzu içinde bulunduğu, bu arzusunu tatmin etmek amacıyla birçok cariyeyle yattığı (parantezinde) oysa cinsel arzusunun tatmin etmek birçok cariyeyle yapmıştır diye bir söz yazıda yer almamıştır. Fatma Yazıcı: onda 30 hepsiyle cinsel birleşimde bulunduğu (parantezinde) ek bilirkişi raporunun ilk 2 paragrafından bir satır atlanarak alındığı için bu anlamsız anlatımın meydana geldiği görülüyor. Atlama olmasaydı şöyle olacaktı: onda 30 erkek gücünde güç bulunduğu, aynı günde bütün karılarının dolaştığı ve hepsiyle cinsel birleşimde bulunduğu. Fatma Yazıcı: mesajının verilmek istendiği görülmektedir. Yeni yazıda peygamberin dilediği kadını alma hakkı olduğu, bazı kadınların kendilerini peygambere armağan ettikleri, Ayşe'nin bu duruma karşı çıktığı, fakat bunun üzerine hemen ayet indiği, bu ayette cariyelerin amcasının kızlarının, teyzelerinin kızlarının peygamberle nikahlanmayı istedikleri takdirde bunların peygambere helal kılındığı, bunun üzerine peygamberin eşi Ayşe'nin peygambere, görüyorum ki senin Allah'ının yalnızca senin şeyinin keyfini yerine getirmek için koşuyor dediği, bundan sonra 51. ayetle Hazreti Muhammed'e karılarından dilediğinin sırasını geciktirebileceği, dileğinin karısını öne alacağının kaydedildiği (parantezinde) burada yine yanlış anlatım var. Bu kez ki yanlışlık bilirkişi raporundaki yanlışlıktan kaynaklanıyor. Şöyle olmalı: 51. ayetle Hazreti Muhammed'e karılarından dilediğinin sırasını geciktirme, dilediğinin sırasını öne alma yetkisi verildiğine Fatma Yazıcı belirtilmektedir. Yazının diğer kısımlarında da böyle. Parantez içinde böyle başlanan sözlerde bilirkişi raporunda var. Fatma Yazıcı: Hafsa'nın peygambere bilirkişilik raporundaki yanlışlık buraya da geçmiş. Peygambere değil, peygamberi olacak. Fatma Yazıcı: kendi gününde ve kendi yatağında yaparken yakalaması, parantez içinde yine bilirkişi raporundaki yanlışlıktan kaynaklanan bir yanlışlık. Kendi gününde ve kendi yatağında yaparken deniyor. Neyi yaparken? Herhalde cariyesi Maria'yı yaparken ya da cariyesi Maria ile yatarken olacak. Yani yatarken olacakken yaparken olmuş. Fatma Yazıcı: üzerine peygamberin hemen ona halifelikle ilgili müjdeler, haberler vererek gönlünü aldığı ve olayı kapattığı ifade olunmaktadır. Kısaca özetlediğimiz, parantez içinde oysa özetleyen iddianame değil, bilirkişi raporu. Kısaca özetlediğimiz sözde bilirkişi raporunda yer alıyor. Fatma Yazıcı deniyor. Ve ardından ortacağın karanlığını bütün koyuluğuyla ortaya getiren bir mantıkla yargıya, bilirkişinin yargısına varılıyor. Yazı, Müslümanlar için mukaddes bir inanç kaynağı olan ve her Müslümanın gönlünde yattığı Hazreti Peygamber'den adeta bir cinsel sapık olarak söz etmektedir. Gerçekten yazıda Hazreti Peygamber'in sadece kadın düşkünlüğü, parantezinde yazıda Peygamber'in sadece kadın düşkünlüğü hükmü nereden çıkarılıyor acaba? Fatma Yazıcı: ve cinsel arzularını istediği biçimde yerine getirmek için bu hedefine uygun ayetleri raporundan aynen alma yargı sürüyor. İslam peygamberine bu şekilde isnatta bulunma onun manevi hatırasına hakaret teşkil eder. Zira böylece aşağılayıcı isnat İslam dinine inanmış kişileri incitir. TCK'nın 172. madde dinleri ve inananları dini inanç ve düşünceleri koruyan bir hüküm bulduğu içindir ki İslam dinini peygamberlerin bu şekilde güçlendirmesi sadece kadın düşünen cinsel arzularını tatmin için çeşitli çarelere başvuran bir kimse olarak gösterilmesi bu maddenin 3. fıkrasını ihlal eder denilmektedir. Bu duruma göre sanığın TCK 175 maddeye suçunu işlediği anlaşıldığından duruşması yapılarak eylemine uygun TCK 173/3 maddesi gereğince tecziyesine karar verilmesi iddia olunur. Nedenle bilimsel, hukuki ve ciddi olduğu içerdiği yanlışlardan da belli olan bir bilirkişi raporunu aynen tekrarlarken satır atlayan, yanlışa yanlış katmanın ötesinde bir şey eklemeyen, böylece nedenli incelemeye dayalı olduğu, nedenli kılı kırk yaran bir hukuk titizliği gösterildiğini ispatlayan ve bilirkişileri iddia makamına alıp oturtan tam anlamıyla perişan iddianame böyle. İddianamede ve aynen tekrarladığı bilirkişi raporunda yazıda şunlar var, şunlar var denirken yazıda yer alanların İslam kaynaklarına uymadığı söylenmiyor. Çünkü söylenemezdi. Çünkü yazıda yer alanların tümü başlangıçta da belirtildiği ve aşağıda da üzerinde durulacağı gibi tümüyle İslam'ın temel kaynaklarına dayanıyor. Eğer iddianamede ve bilirkişi raporunda ileri sürülen yazıda her yer alanlar peygamberi cinsel sapık gösteriyor yargısı doğuruyorsa bu mantıkla yazı İslami kaynaklarda olanları aktardığına göre temel İslami kaynaklar peygamberin cinsel sapık olduğunu anlatıyor demek gerekir. İddianamenin ve bilirkişi raporunun dayandığı mantık Orta Çağ'da din sapkınlığını cezalandırma bahanesiyle kurulu düzeni koruma amacı için kurulan Engizisyon mahkemeleri mantığının bile gerisine düşmüştür. Çünkü bu mahkemelerde bile suçlanan kimsenin yaptıklarının, söylediklerinin kutsal kitaba uyup uymadığına bakılırdı. Biri kalksaydı da Tevrat'ta yer alan Lut'un kendi kızlarıyla yattığına, onları gebe bıraktığına ilişkin öyküyü, parantez içine bakınız Tevrat, Tekvin 19:33-38. Ya da Davut peygamberin evinin damında gezinirken yıkanmakta olan bir güzel kadını gördüğüne, bu kadının evli Hint Uriya'nın karısı, parantez içine Battire Şaba, olduğu kendisine söylendiği halde kadını getirtip onunla yattığına, parantezli Davud'un o kadına o sıradaki birleşmesinden kadının Süleyman peygambere gebe kaldığı da anlatılır. Ve bununla da kalmayıp kadının kocasını ölmesi için savaşa cepheye gönderdiği, ölmesinin sağlanması için cephe komutanına mektup yazdığına, sonuçta Hitti Uriya'yı öldürttüğüne, parantezli yani Davud'un katil de olduğuna ilişkin öyküyü, parantezli bakınız Tevrat, 2. Samuel 11:1-27. Ya da Süleyman peygamberin 700 karısı 300 de cariyesi olduğuna, parantez içinde bakınız 1. Krallar 11:3. Ya da İncil'den İsa'nın yeryüzüne barış getirmeye geldim sanmayın. Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben kişiyle babasının, kızla anasının, gelinle kaynanasının arasında ayrılık koymaya geldim. Dediğine ilişkin kesimi, parantez içinde bakınız Matta 10:34-35. Alıp bir yerde aynen aktarsaydı ya da söyleseydi o kimseye Engizisyon üyeleri sen kutsal kitaba hakaret ediyorsun. Sen Lut peygamberi, Davut peygamberi cinsel sapık gösteriyorsun. Sen Süleyman peygamberi aşağılıyorsun. Sen İsa peygamberi, parantez içinde Tanrı'nın oğlunu gözlerden düşürmeye, küçültmeye çalışıyorsun demezlerdi. Belki suçlamak istedikleri cezalandırmayı kafaya koydukları, kimseyi mahkum etmek için bir şeyler uydururlardı ama böyle demezlerdi. Yani kutsal kitapta olayı aynen aktaranı aktardığı diye başka bir kılıf uydurmadan kutsal kitap adına suçlama yoluna gitmezlerdi. Savcılığın iddianamesinde ve iddianameye dönüştürdüğü bilirkişi raporundaysa İslam adına peygamberi adına hüküm oluşturulup TCK'nın 175-3 maddesinin hükmü diye gösterilmeye çalışılırken yazıda olanların Kur'an'da ve İslam dünyasının sağlamlığını kabul ettiği hadis kaynaklarının yer verdiği hadislerde varılıp olmadığına hiç mi hiç değinilmiyor. Peygamberin kendisi ve arkadaşları Kur'an'da ve hadislerde olanları yazmayı suç sayan bu iddianameyi ve bilirkişi raporunu okumuş ya da dinlemiş olsalardı hiç kuşku yok şaşarlardı. Böyle olunca Türkiye Cumhuriyeti okullarında okuyup eğitim görmüş, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinden mezun olmuş, şeriat hukuku değil çağdaş hukuk anlayışı verilmeye çalışılmış, şeriat hukukuna son veren Atatürk'ün hukukçuları olarak görev almış olan Sayın Savcı ve bilirkişi üyelerinin İslam adına İslam'ı savunurken kraldan fazla kralcı durumuna düştükleri söylenebilir. Şimdi gelelim bilirkişi raporunun tekrarı olan iddianamede suçlanan, yazıda olduğu belirtilenlere ve İslam'ın temel kaynaklarında bulunup bulunmadığına. 1. Hazreti Peygamber'in çok büyük bir cinsel arzu içinde bulunduğu, onda 30 erkek gücünde güç bulunup aynı günde bütün karılarını dolaştığı ve hepsiyle cinsel birleşimde bulunduğu mesajının verilmek istendiği belirtiliyor. Parantezine iddianame, bilirkişi raporu, S1, paragraf 2. Bunu yazmak eğer İslam adına ya da hukuk yönünden bir suçsa bu suç. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında olan Sahih-i Buhari Muhtasar Tecrid-i Sarih'te işlenmiş bulunuyor. Bu kitaptaki 192. hadis ve Ahmet Naim'in tercümesi aynen şöyledir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin yahut gündüzün bir saatinde bütün zevcatı tahiratını devrederdi. Bunlar da 11 ve diğer rivayette 9 hatunydı. Buna takat getirir miydi diye soran Ravi Kadate'ye biz aramızda ona yani Resulullah aleyhi ve selleme 30 erkek kuvveti verilmiştir diye söyleşirdik. Cevabını vermiş. Bakınız Belgem No. 1. Bugünkü dille Türkçesi. Enes İbn Malik'ten kaynaklanıyor. Enes şöyle demiştir. Peygamber gecenin ya da gündüzün bir saatinde bütün karılarını parantezde cinsel birleşimde bulunmak üzere dolaşırdı. Peygamber buna güç yetirebilir miydi diye soran Ravi Katade'ye parantezde Enes İbn Malik biz aramızda onun için peygamber için ona 30 erkek gücü verilmiştir diyerek aramızda konuşurduk cevabını vermiştir. Görülüyor ki bu hadiste parantez içinde ki Buhari'nin de yer verdiği hadis olmak yönünden son derece önemlidir. Şunlar açıkça belirtiliyor. Peygamber çok büyük bir cinsel arzu içindeydi. Peygamberde 30 erkek gücünde güç bulunuyordu. Peygamber aynı günde bütün karılarını dolaşır ve cinsel birleşirdi. Eğer peygamberin kadınlarını boşu boşuna ya da sat ziyaret için dolaştığının anlatılmak istendiği ileri sürülürse boşuna bir sav olur. Çünkü anlatılmak istenen peygamberin cinsel birleşimden başka bir amaç olsaydı peygamber buna güç yetirebiliyor muydu? Parantez içinde nasıl güç yetiriyordu? Diye soru sorulmaz. Ve biz aramızda ona 30 erkek gücü kadar cinsel güç verilmiştir. Cevabı verilmezdi. Çünkü burada söz konusu olan kuvvet anlatılanların akışından ve bütün şerhlerden, parantezine açıklamalardan da anlaşılacağı gibi cinsel güçtür. Başka bir hadiste de şehvet yer almaktadır. Ahmet İbn Hanbel'in Müsnedinde yer alan bir hadiste peygamberin kendisini bir süre aralarından ayrılmasını merak eden arkadaşlarına aynen fe vaka'a fi kalbi şehvetün nisai fe eteytü baze ez vacife esap tuha yani kadının şehveti yüreğime düştü. Onun için gelip karılarımın kimileriyle cinsel birleşimde bulundum demektir. Parantezine bakınız Ahmet İbn Hanbel, Müsned, C4, S231, Belgem 2. Temel kaynaklardan Nese'inin Sünen'inde ve yine Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'inde peygamberin Hubbibe ileyne minet dünya en nisa'u ve tibu yani dünyadan bana kadınlar ve koku sevdirildi diye anlatılmaktadır. Parantezine bakınız Nese'yi Sünen Kitab-ı İşaret'in Nisa 36 Taksim 1 C7 S61 Ahmet İbn Hanbel C3 S128 199 285 bakınız Belgem No. 3 Kur'an'ın hadisinde Ahzab suresinin 52. ayetinde peygambere seslenilerek bundan böyle artık cariyelerin dışında kadınların kendisine helal olmayacağı bir ve karılarını başka karıyla da değiştiremeyeceğini bildirilirken velev acebeke hüsnühünne yani kadınların güzelliği seni nedenli imrendirse de parantezinde artık helal olmaz denmektedir. Demek ki ayette de kadınların güzelliğinin peygamberi çok ilgilendirdiği ve imrendirdiği, parantez içinde icap burada imrendirme anlamındadır, belirtiliyor. Bütün bunlar varken peygamberin kadınlara ilgisi aşırı ölçüde şehveti, düşkünlüğü yoktu. Denebilir mi? Ve bu İslam adına söylenebilir mi? Sonra bunu yazdım diye bir insan bir dergi hukuk adına suçlanabilir mi? Bilirkişi raporunda ve onun iddia makamına oturtulan biçimi olan iddianamede bu yapılmaktadır. Hem de kamu adına ve hukukun üstünlüğünün savunulduğu şeriat yasasının yerine çağdaş hukuk ve yasaların konulduğu bir ülkede. Atatürk Türkiye'sinde. Ayrım sonu sayfa 101.